Bugün elimizdeki kaynaklar bizi alıp 16. yüzyıl Almanya'sının tam ortasına, Westekoburg Kalesi'nin o duvarları içine götürüyor seninle. Düşünsene, büyük toplumsal çalkantılar var, reformasyon dediğimiz o büyük dini dönüşümün getirdiği gerilimler, bir de hemen öncesinde yaşanmış o kanlı köylü savaşları.
Evet, çok karışık bir dönem gerçekten.
İşte tam böyle bir atmosferde geçen tutkulu bir aşk hikayesinin izini süreceğiz. Elimizdeki notlar ve alıntılar Zingara'nın aşkı diye bir anlatıdan geliyor. Bu metinler bize hem kimler vardı, Thomas Müntzer, Martin Luther gibi döneme damgasını vuran figürlerin dünyasını biraz aralıyor.
Hem de kaledeki sıradan insanların yani Zingara ve Matyas'ın hayatlarına dokunmamızı sağlıyor, değil mi?
Aynen öyle. Amacımız ne mi? Bu kaynaklardaki isyan, inanç, aşk ve ihanet düğümlerini çözmek. Yani o dönemin ruhunu ve bu imkansız aşkın dokunaklı öyküsünü birlikte anlamaya çalışmak. Hazırsan bu karmaşık dünyaya birlikte dalalım diyorum.
Harika olur. Hikayemiz dediğin gibi Coburg Kalesi'nde başlıyor. Kaynaklarda karşımıza çıkan ilk kişi Zingara. Kalede yaşayan genç bir kadın, belki soylu Veronica'nın nedimesi olabilir, belki hizmetlisi, tam konumu biraz belirsiz.
Ama meraklı olduğu anlaşılıyor.
Kesinlikle. Etrafında olup bitenleri, hatta pazar yerindeki idamlar gibi korkunç olayları bile dikkatle gözlemlediği anlatılıyor. Diğer yanda ise Matthias var. Onun geçmişi bayağı çalkantılı. Marienberg Manastırı'ndan ayrılmış, inançları sorguladığı için hücreye atılmış, sonra da...
İsyan sırasında bir şekilde kaçmış.
Evet, isyancıların şehri basmasıyla kaçmayı başarmış eski bir keşiş adayı. Şimdi ise Kondburg'da ihtiyar Otto diye bir ustanın yanında ayakkabıcı çırağı, yani hayatını yeniden kurmaya çalışıyor.
Ve bu iki farklı dünyanın insanı, Zingara ve Matthias, bir şekilde karşılaşıyorlar. Nasıl oluyor peki bu?
Anlatılanlara göre Matthias Zingara'nın yıpranmış ayakkabılarını fark ediyor ve ona yeni bir çift yapıp hediye ediyor.
Güzel bir başlangıç.
Evet, işte bu jest aralarındaki ilk kıvılcım oluyor anlaşılan. Sonrası gizli buluşmalar, özellikle Amadeus isimli, flütlere meraklı birinin dükkanı sanki onların gizli sığınağı haline gelmiş.
O dükkan önemli bir mekan yani hikayede. Öyle görünüyor. Matthias'ın flüt çalışı, Zingara için yazdığı belki acemice ama samimi şiirler, metinler bu iki gencin o karmaşık ve tehlikeli ortamda birbirlerine nasıl çekildiğini, adeta bir sığınak bulduklarını hissettiriyor. Ne dersin yani bu ilk karşılaşma bile dönemin atmosferini yansıtmıyor mu sanki? Basit bir ayakkabı hediyesi bile bir umut ışığı gibi.
Kesinlikle öyle. Ama bu umut ışığının önünde devasa gölgeler var. Bir kere dönemin o katı sosyal hiyerarşisi, yani bir ayakkabıcı çırağıyla kalede yaşayan, konumu tam belli olmasa da muhtemelen daha üst bir statüde olan genç bir kadın arasındaki ilişki başlı başına bir sorun.
Tabii, kabul edilemez görülürdü herhalde.
Muhtemelen. Üstelik Matthias'ın geçmişi de cabası, eski bir keşiş adayı, isyan döneminden kaçmış biri, bu durumunu her an hedef haline getirebilir. Kaynaklarda bu tehlikeyi somutlaştıran bir karakter var. Şövalye Fritz von Jessel.
Ha, o kibirli soylu.
Aynen. Ağ meraklısı, küstah biri. Anlatılan bir sahne var ki gerçekten insanın kanını donduruyor. Fritz ayağına olmayan bir ayakkabı yüzünden Matthias'ı herkesin, hatta Zingara'nın bile gözü önünde acımasızca tekmeliyor, aşağılıyor.
İnanılmaz.
Bu olay sadece Matthias'ın gururunu kırmakla kalmıyor, aynı zamanda onların ilişkisinin ne kadar kırılgan ve tehlikeli bir zeminde olduğunu da gösteriyor, çok net bir şekilde.
İşte tam bu noktada biraz geri sarıp o zemini, yani hikayenin geçtiği dönemin hemen öncesini anlamamız gerekiyor sanırım. Çünkü Matthias ve Zingara'nın nefes alıp verdiği dünya, Almanya'yı kasıp kavuran o köylü savaşlarının, yani Bauernkrieg'in külleri üzerinde duruyor.
Evet, o savaşların etkisi çok büyük.
Elimizdeki metinler, Frankenhausen Savaşı'nda ağır bir yenilgi almış, liderleri Thomas Müntzer, idam edilmiş isyancı bir grubun perişan halini gözler önüne seriyor. Andreas Bartel liderliğindeki bu grup, ormanlarda saklanıyor, açlık, sefalet ve kendi içlerindeki anlaşmazlıklarla boğuşuyorlar.
Tam bir dağılma hali yani.
Öyle. Liderleri Andreas bile ne yapacağını bilemez halde, tam bir çaresizlik içindeler. Bu travma, Coburg Kalesi'ndeki atmosferi de derinden etkiliyor olmalı.
Frankenhausen Savaşı'na biraz daha yakından bakalım istersen, kaynaklar bize ilginç bir şekilde iki farklı perspektif sunuyor. Biri Münzer'in yanında savaşmış Andreas'ın, diğeri ise prenslere bağlı bir asker olan Hans'ın anıları. Ki bu Hans karakteri hikayede tekrar karşımıza çıkacak.
Oo, ilginç. Nasıl anlatıyorlar savaşı?
Andreas'ın anlatımında Münzer'in o ateşli vaazları, gökyüzünde beliren gökkuşağı gibi ilahi işaretleri olan sarsılmaz inancı ve köylüleri bu inançla nasıl motive ettiği ön planda. Tam bir inanç önderi gibi çiziliyor.
Peki Hans'ın gözünden?
Hans'ın gözünden bakınca ise köylülerin askeri tecrübesizliği çok belirgin. Prens Philip'in ordusunun disiplini, ateşli silahları, özellikle de o barış teklifi hilesi.
Hile mi? Nasıl bir hile?
Prenslik ordusu sanki barış görüşmesi yapacakmış gibi yaklaşıyor, isyancıları oyalıyor ve sonra hazırlıksız yakalayıp saldırıyorlar. Top ateşiyle falan. Hans, bu hilenin binlerce köylünün katledildiği o korkunç yenilgide nasıl kilit bir rol oynadığını anlatıyor.
Anladım. Yani iki tarafında kendi bakış açısı var. Burada şunu belirtmek önemli tabii, biz sadece kaynaklarda anlatılanları aktarıyoruz. Bu farklı bakış açılarını yansıtarak herhangi bir tarafı tutmadan o günün karmaşıklığını göstermeye çalışıyoruz.
Kesinlikle amacımız o. Münzer'in sonu da gerçekten çok trajik. Metinlerde savaş sonrası Mülhausen'de nasıl yakalandığı, Prens Philip tarafından nasıl sorgulandığı ve işkence gördüğü detaylı bir şekilde anlatılıyor.
İşkence altında bile konuşmuş mu?
Evet, prensleri gerçek tanrı adına cezalandırmak istediğini söylemiş. Yani ne kadar kararlı ya da belki fanatik olduğunu gösteriyor bu. Sonra Kont Ernest de Mansfeld'e gönderiliyor, daha ağır işkenceler görüyor.
Of!
İdam sehpasındaki son sözleri ise tüyler ürpertici. İşkencecilerine dönüp zorbaların sonunun nasıl bittiğini görmek için krallar kitabını okuyun diye bağırıyor.
Vay be. Bir de karısıyla ilgili bir şey vardı sanırım.
Evet, küçücük bir isteği var. Sahip olduğu azıcık şeyin 2 yıllık eşi Ottilie'ye verilmesini vasiyet ediyor. Ama kaynaklar karısı Ottilie'nin ise kucağındaki bebeğiyle şehirden sürüldüğünü ekliyor. Çok acı bir tablo.
Gerçekten çok acı. Peki ya dönemin diğer devi, Martin Luther? Onun bu olaylardaki rolü nasıl anlatılıyor?
İşte orada işler daha da karışıyor. Kaynaklar özellikle Münzer'in Luther'e yönelik derin hayal kırıklığına dikkat çekiyor. Luther biliyorsun reformasyonun öncüsü. Başlangıçta köylülerin birçok talebine kendi papazlarını seçme hakkı, bazı vergilerin kaldırılması gibi sempatiyle yaklaşmış.
Evet, papalığa karşı çok sertti.
Aynen. Hatta papalık sistemine karşı çok sert eleştiriler getirmişti. Ancak isyan büyüyüp toplumsal düzeni tehdit etmeye başlayınca tavrı 180 derece değişiyor.
Nasıl yani?
Prenslere yazdığı bir metinde isyancı köylülerin kudurmuş köpekler gibi öldürülmesi, parçalanması gerektiğini savunuyor. Bu inanılmaz keskin bir dönüş.
Şaka gibi. Neden peki?
Pek çok kişi bunu prenslerin ve kurulu düzenin desteğini kaybetmemek için atılmış politik bir adım olarak yorumluyor tabii. Kaynaklar ayrıca Luther'in Türklere, yani Osmanlılara bakışındaki çelişkiye de değiniyor.
O nasıl bir çelişki?
Bir yandan onları Tanrı'nın Hristiyanları cezalandırmak için gönderdiği bir kırbaç olarak görüyor. Diğer yandan yaşam tarzları ve disiplinleri açısından bazı Hristiyan din adamlarından daha ahlaklı bulduğunu ifade ediyor. Garip bir durum.
Gerçekten garipmiş. Bir de evliliği vardı değil mi?
Evet. Eski bir rahibe olan Katharina von Bora ile evlenmesi de o dönem için büyük bir olay. Dini tabuları yıkan bir adım. Yine vurgulayalım, biz bu bilgileri kaynaklardan aktarıyoruz. Luther'in eylemlerini veya motivasyonlarını yorumlamaktan ziyade metinlerde nasıl resmedildiğini sana iletiyoruz.
Anlıyorum. Yani bir yanda Münzer gibi radikal bir isyan lideri, diğer yanda Luther gibi reform hareketini başlatan ama sonra düzenin yanında yer alan bir figür. Ve tüm bu dini, siyasi çatışmalar, ihanetler, şiddet, işte Matthias ve Zingara'nın aşkı tam da böyle bir fay hattının üzerinde filizlenmeye çalışıyor.
Aynen öyle.
Onların kişisel hikayeleri bu büyük tarihsel olayların gölgesinde şekilleniyor ve onlardan ayrı düşünmek pek mümkün değil gibi, değil mi?
Kesinlikle. Bu arka planı anladıktan sonra tekrar Coburg'a, hikayemizin kalbine dönelim. Şövalye Fritz von Schotzen'i hatırlıyorsun. Hani Matthias'ı aşağılayan kibirli soylu.
Evet, unutmak mümkün mü?
Kaynaklar onun bir gün ava çıktığı ormanda ölü bulunduğunu aktarıyor. İşte tam da bu noktada işler karışıyor. Aynı günlerde Matthias'ın da o ormanda olduğu ve belki de en değerli eşyası, hani Zingara'yla aralarındaki bağın bir nişanesi olan flütünü orada kaybettiği ortaya çıkıyor.
Olamaz. Fritz nasıl öldürülmüş?
Detay yok ama oklar hemen Matthias'ı göstermeye başlıyor tabii. Hem geçmişi şüpheli, hem de Fritz'le arasında husumet var.
Matthias ne yapıyor peki? Kurban olarak mı seçiliyor?
Muhtemelen hem bu suçlamadan hem de Fritz'in adamlarının olası intikamından korkarak Coburg'dan kaçıyor ve Erfurt şehrine sığınıyor.
Erfurt'ta? Orada ne yapıyor?
Orada onu çok zorlu bir hayat bekliyor. Metinler onun büyük bir yoksulluk çektiğini, odunculuk, hamallık gibi ne iş bulursa yaptığını anlatıyor. Hatta bir ara Linser ve Paul gibi hırsızlık yapan tiplerle takıldığı ama o yola sapmak istemediği de ima ediliyor.
Zor zamanlar.
Neyse ki sonunda yine bir ayakkabıcı ustası olan Lawrence'in yanında iş buluyor. Lawrence iyi kalpli biri olarak tasvir ediliyor. Matthias'ın çalışkanlığını, dürüstlüğünü fark edip ona kol kanat geriyor. Zamanla onu adeta oğlu gibi benimsiyor.
En azından bir sığınak bulmuş orada.
Evet, Matthias burada hem mesleğinde ustalaşıyor hem de biraz para biriktiriyor ama aklı, kalbi hep Coburg'da, Zingara'da kalıyor tabii.
Peki Coburg'da durumlar nasıl? O asker Hans vardı, ondan ne haber?
Ha evet, Hans. Daha önce Frankenhausen Savaşı'nda yer aldığını söylemiştik. Kaynaklarda onunla ilgili acı bir detay daha var. Hans'ın kardeşi Peter, bir isyancı takibi sırasında Şövalye Fritz von Jessen tarafından öldürülmüş.
Ne? Yani Fritz, Hans'ın kardeşinin katili mi?
Aynen öyle. Bu Hans'ın içinde Fritz'e karşı kapanmayan bir yara açmış olmalı. Bir de ilginç bir ayrıntı daha var. Hans'ın Zingara'nın annesi, kalede çamaşırcılık yapan Christina'ya karşı bir ilgisi olduğu sezdiriliyor. Ona su taşırken yardım etmesi, konuşma çabaları.
İşler iyice karışıyor. Yani Hans'ın hem intikam duygusu var hem de belki Christina'ya karşı bir şeyler hissediyor.
Aynen. Bu kişisel geçmişi, yani kardeşinin intikamı meselesi ve Christina'ya olan duyguları hikayenin ilerleyen safhalarında çok kritik bir rol oynayacak gibi duruyor.
Ve Matthias, yıllar sonra kaynaklarda geçen süre tam net olmasa da muhtemelen 3 yıl kadar sonra diyorlar, biriktirdiği parayla ve Zingara'ya duyduğu hasretle Coburg'a geri dönüyor. Ama bu dönüş
umduğu gibi olmuyor maalesef. Doğrudan Veste Kalesi'nin zindanını boyluyor. Kale komandanı Joel onu hemen yakalatıp Fritz von Jessen cinayetiyle suçluyor.
Hemen mi? Peki delil ne?
Mahkemede delil olarak ne gösteriliyor dersin? Ormanda bulunan o meşhur flüt.
Olamaz.
Ve Zingara'nın Matthias'a yazdığı aşklarını ve belki de kaçış planlarını fısıldayan mektuplar.
Mektuplar da mı bulunmuş? Eyvah!
Sorgu yargıcı Matthias'ın masumiyet iddialarına hiç inanmıyor. Onun kaçak bir isyancı olduğunu, Fritz tarafından aşağılanmasının intikamını almak için cinayeti işlediğini düşünüyor. Matthias'ın Lindau'dan geldiğini söylemesi de işleri zorlaştırıyor.
Neden? Lindau'nun ne özelliği var?
Çünkü Lindau o dönemde Protestanlığı benimsemiş bir şehir ve bu durum Katolik prensliğin topraklarında şüphe çekiyor. Manastır geçmişini ve isyan sırasındaki kaçışını da cabası. Yani yargıcın gözünde Matthias'ın profili tam bir şüpheli. Kaynaklarda Prens Georg'u konmak için sustuğuna dair bir ima yok ama durumu gerçekten çok aleyhine görünüyor.
Peki Matthias hapisteyken Zingara ne yapıyor? Perişan olmuştur herhalde.
Hem de nasıl, perişan halde olduğu anlatılıyor. Efendisi Veronika'dan yardım istiyor ama Veronika, Fritz'in kardeşi olduğu için Matthias'ı suçlu görüyor ve Zingara'yı azarlıyor. Zingara'nın tek tesellisi, anlatılanlara göre, bir gece Matthias'ın zindandan bir şekilde çaldığı flütünün sesini duymak oluyor.
Flütünü çalabiliyor muymuş zindanda?
Bir şekilde evet. Zingara sesi duyunca surlara tırmanıp aşağıya, hücrelerin olduğu yöne doğru "Matthias!" diye çaresizce sesleniyor. Bu sahne onların arasındaki bağın ve içinde bulundukları çıkmazın ne kadar derin olduğunu gösteren anlardan biri gerçekten.
Çok dokunaklı. Peki ya Erfurt'taki dostları?
Tam bu umutsuzluk anında Matthias'ın Erfurt'taki dostları, ustası Lorenz ve arkadaşı Paul onun başına gelenleri öğrenip Coburg'a geliyorlar. Anlatılanlara göre Zingara'nın annesi Christina ile konuşuyorlar ve Matthias'ın masumiyetine ikna oluyorlar. Onu kurtarmak için bir plan yapmaya karar veriyorlar.
İşte şimdi o Asker Hans devreye girecek değil mi?
Aynen öyle. İşte tam bu noktada Asker Hans tekrar sahneye çıkıyor. Lorenz ve Paul Hans'a Matthias'ı kaçırması için yüklü miktarda para teklif ediyorlar. Hans kabul ediyor.
Para için mi yapıyor dersin, yoksa başka bir sebep mi var?
Kaynaklar Hans'ın asıl motivasyonunun para olmadığını fısıldıyor sanki. Daha çok içindeki o karmaşık duygular, hani kardeşini öldüren Fritz'in katili olduğuna inandığı Matthias'ı kurtararak belki de dolaylı yoldan Fritz'ten intikam almak.
Veya Christina'ya olan ilgisi.
O da var tabii. Para sadece bu karmaşık motivasyonları örten bir bahane gibi duruyor.
Hans, Lorenz ve Paul'a detaylı bir kaçış planı anlatıyor. Plan oldukça riskli ama kabul ediliyor. Matthias'a haber uçuruluyor. Peki, kaçış başarılı oluyor mu?
İşte burası işlerin daha da trajikleştiği nokta. Kaynaklara göre Matthias, Hans'ın yardımıyla zindandan kaçmayı başarıyor. Ama bu özgürlük çok kısa sürüyor.
Neden? Ne oluyor?
Zingara'nın ona yardım ettiği anlaşılıyor ve bu sefer Zingara hapse atılıyor.
Aa, hayır. Matthias için bu herhalde en büyük darbe oluyor.
Evet ve Matthias'ın kaçışı da uzun sürmüyor maalesef. Kaçış planı bir şekilde ortaya çıkıyor ya da takip sonucu Matthias tekrar yakalanıyor. Artık hem cinayet zanlısı hem de kaçak durumunda.
Yani sonu.
Sonrası ise tam bir trajedi. Kaynakların anlattığı son sahne Coburg Kalesi'nin avlusunda yaşanıyor. Matthias ve ona yardım ettiği için suç ortağı sayılan Zingara birlikte idama mahkum ediliyorlar ve yan yana asılıyorlar.
İkisi birlikte, yan yana.
Evet, o imkansız aşk o dönemin acımasız gerçekliği içinde en korkunç şekilde son buluyor.
Ve o son sahnede unutulmaz bir detay daha var değil mi? Zingara'nın annesi Christina.
Aa evet, Christina, anlatılanlara göre kızının ve Matthias'ın cansız bedenlerinden sarkan kolyeleri alıp idam sehpasının önünde hem büyük bir acı hem de tarifsiz bir meydan okumayla dolu bir çingene dansı yapıyor.
Bu inanılmaz bir şey. Çok güçlü bir görüntü.
Kesinlikle öyle. Hikayenin en çarpıcı, en akılda kalıcı anlarından biri olsa gerek. Güç sahiplerine karşı sessiz ama bir o kadar da güçlü bir haykırış gibi.
Evet. Bugün incelediğimiz bu kaynaklar bize 16. yüzyıl Almanya'sının o sert gerçekleri içinde yeşermeye çalışan ama sonunda ezilen imkansız bir aşkın öyküsünü sundu. Köylü isyanlarının bıraktığı derin yaralar, reformasyonun getirdiği dini ve toplumsal gerilimler, katı sınıf ayrımları ve kişisel trajediler.
Tüm bunların ortasında kalan iki gencin Zingara ve Matthias'ın dramına tanık olduk seninle. Çok etkileyici bir hikaye.
Bu anlatı bence en çok şunun için değerli. Thomas Müntzer, Martin Luther gibi büyük tarihi figürleri ve köylü savaşları gibi devasa olayları sıradan insanların kişisel hikayeleriyle onların aşkları, korkuları ve acılarıyla birleştiriyor.
Çok doğru. Tarihi kişiselleştiriyor adeta.
Bize tarihin sadece kralların, prenslerin, savaşların tarihi olmadığını, Zingara ve Matthias gibi isimleri belki kayıtlarda pek geçmeyen insanların tutkuları, direnişleri ve trajedileriyle de yazıldığını hatırlatıyor. Ne dersin?
Çok doğru bir nokta. Hatta kaynak metnin sonundaki bir not da bu düşünceyi destekler nitelikte. Bu trajik aşkın yaşandığı Coburg Kalesi ve çevresinin yüzyıllar sonra 19. yüzyılda bambaşka bir aşka tanıklık ettiği belirtiliyor. İngiltere Kraliçesi Victoria ile Prens Albert'in dillere destan kraliyet aşkı.
Gerçekten mi? Aynı yerde?
Evet, tarihin garip bir cilvesi bu. Aynı mekan, farklı yüzyıllar, farklı statüler, farklı sonlar.
İşte bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez. Tarih, Zingara ve Matthias gibi sıradan insanların aşklarını, acılarını, Victoria ve Albert gibi soylularınkiyle aynı şekilde mi hatırlar, aynı değeri mi verir?
Düşündürücü bir soru.
Ya da sence böylesine yoğun toplumsal kargaşa, şiddet ve bölünme zamanlarında insanlar kişisel tutkuları, aşklarıyla hayatta kalma mücadelesi arasında sıkışıp kaldığında ne tür imkansız ve trajik seçimler yapmak zorunda kalıyorlar? Üzerine biraz kafa yormaya değer değil mi?